العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، evet arkadaşlar, geçen hafta İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadisten bahsetmiştik. O hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle diyordu: Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem laki rakben bir ravha فقال من القوم قالوا المسلمين فقالوا من أنت قالوا رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم. İbn Abbas radıyallahu anhu diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte diyor Ravha denilen bir kuyu var. Geçen dersimizde söylemiştik, Medine'ye yani Mekke Medine arasında olan Medine'ye 73 kilometre uzaklıktaki bir kuyunun olduğu bölgenin ismi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradan geçerken bir topluluk görüyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o topluluğa seslenerek diyor ki bu topluluk kimdir diye sesleniyor. O toplulukta olan insanlar diyor ki bizler Müslümanız. Ve onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sorusuna binaen diyorlar ki bu soruyu bize kime soran kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki ben de Allah'ın Resulüyüm. Sonra bu topluluktan bir kadın çocuğunu havaya kaldırıp diyor ki bu çocuk için haç var mıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kâle na'am, evet diyor, bu çocuk için haç vardır. Ve leki ecrun, senin için de bir ecir vardır. Bu rivayet bize çocuk için haccın farz olmadığını gösteren bir rivayet olduğunu söyledik. Çünkü soru sigasında eli hâde lam harfi ceri kullanılmış. Bu çocuk için haç var mıdır? Yani bu çocuğun yapmış olduğu hac geçerli midir manasına geldiğini söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de evet cevabı ile bu soruyu cevapladığını görüyoruz. Yani bu çocuk için yapmış olduğu hac vardır. Çocuk olması hasebiyle, buluğa ermemiş olması hasebiyle yapmış olduğu haccın kendisi için nafile bir hac olacağından bahsettiğini görüyoruz. Bu yapmış olduğu hac İslam haccı yerine ne yapmıyor? Geçmiyor. Yani buluğ çağına erdikten sonra eğer imkanları var ise üzerine bu İslam haccını yapması bu kimsenin üzerine farz olduğunu söylüyoruz. Ama çocuğun yapmış olduğu haccın, buluğa ermeden önce yapmış olduğu haccın kendi adına nafile hac olarak geçerli olduğundan bahsediyoruz. Ve yine dedik ki burada çocuğun kız veya erkek olmasında bir beis olmadığını söyledik. Ve aynı zamanda dedik ki temyiz yaşına ister ulaşsın İster ulaşmasın bu çocuk için hac yapılabilir. Burayı açmıştık hatırlıyorsanız. Dedik ki temyiz yaşından kastımız ne? Yani mesela bir aile var, hacca gidiyorlar, yanında çocuklarını götürüyorlar 8-9 yaşında. Dedik ki bu çocuk temyiz yaşına ulaşmış bir çocuk. Yani ona neye niyet edileceği söylendiğinde, nerede ne yapılacağı söylendiğinde bunları yapabilecek, algılayabilecek. Yani ona böyle niyet etmen gerekiyor dediğinde bunu algılayabilip uygulayabilecek vasıfa sahip olan çocuğa temyiz yaşına ulaşmış olan çocuk diyoruz. Ama bir de düşünün, yine başka bir aile hacca gidiyor. Bu hacca giderken yanlarında bir yaşında neyi var? Çocukları var. Şimdi bunlar kendi yerine hac yapacaklar. Ama şunu soruyorlar. Acaba bu çocuğun adına da biz niyet etsek? Zaten Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da hep bizimle birlikte olacak. Yani bunun yerine de hac yapılabilir mi? Normalde bu bakıldığı zaman yani geçmişte de olan bir şey, güncel olarak da değil mi? Yapılabilecek bir şey. Bu çocuk seninle birlikte buraları geziyor ise, yani bunun hac yapması, değil mi? Hac yapmamasından daha evli olan bir şey. Kendi adına bir sevap kazanacak. Dedik ki, her iki çocuk içinde nedir? Geçerlidir. Yalnız çocukların arasında belli başlı ayrımlar yaptık. Mesela dedik ki, temyiz yaşına ulaşmış olan çocuk için ne dedik? Kendi niyetini ona yaptıracağız. Yani çocuğa diyeceksin ki, işte şöyle diyeceksin. Lebbeyk Allahümme haccen. Yani hacca niyet ediyorum diyeceksin. Çocuğa bu lafzı söyleteceksin. Peki ufak çocuk için dedik. Ne dedik? Kendisi bunu söyleyemeyeceği için velisi olan kim ise yanında annesi babası onun yerine niyet ederek onu ne yapacak? İhrama sokacak. Yani hac amellerini başlatmış olacak dedik. Ve yine bu çocuklar ile alakalı dedik ki temyiz yaşına ulaşmış olan çocuk hacca niyet ettikten sonra büyükler gibi haccın yasaklarından sorumludur dedik. Yani buna ihram elbisesi giydireceksin temyiz yaşına ulaşan çocuğa veyahut da diğer çocuğa. Eğer çocuk belli bir şeyden sonra sıkıldı, artık bu elbiseleri çıkartmak istiyor. Bu konuda ilim ehlinin ihtilafı olduğunu söyledik. Görüşler arasında Ebu Hanife Rahimahullah'ın görüşünün daha hakka yakın olduğundan bahsettik. Çünkü Ebu Hanife Rahimahullah ne diyordu? Kalem üç kimseden kaldırılmıştır. Yani sorumluluk. Bunlardan bir tanesi çocuk ne zamana kadar? Buluğa erene kadar. O zaman bu çocuk vücubiyet ehlinden değil ise o zaman bunu o vacip olan hususta mecbur kılmanın gerekli olmadığından bahsediyordu. Ve dedik ki racih olan görüşte bu. Eğer çocuk ihrama girdi, belli bir şeyden sonra zor geldi, ihram elbisesini çıkartıyor ise dedik ki bunu ona zorla giydirip haccın sonuna kadar tamamlamayı, yani elimizden geldiği kadar buna teşvik edeceğiz. Ama böyle bir zorunluluk koymayacağımızdan, zorunluluk olmayacağından bahsettik. Hatta dedik ki tavaf esnasında eğer çocuk yorulur ise onu kucağa alıp ne yapabilir? Taşınabilir. Bunlarda da bir sıkıntı olmadığından bahsettik. Ve yine dedik ki tavaf esnasında zikir yapmak veyahut da dua etmenin vacip olmadığına delalet eden bir hadis olduğunu hatırlattık. Çünkü dedik ki çocuk biraz önce dediğimiz gibi temiz yaşında da olabilir, daha ufak da olabilir. Daha ufak olan çocuk kendi yerine dua edip zikir edemeyeceğine göre demek ki bunun vacip olmadığını da ilim ehli bu hadisten veyahut da bu hadisi buna delil gösterdiğini söyledik. Ve yine kadının sesinin avret olmadığından bahsettik. Yani bu kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yanında etrafında insanlar varken değil mi çocuğu havaya kaldırıp bu çocuk için haç var mıdır diye sesli bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soru sorulduğundan dolayı ilim ehli diyor ki kadının sesinin avret olmadığından bahsettik. Ve aynı zamanda dedik ki eğer fitneye sebebiyet verecek bir ortam var ise bundan da kaçınılmasının gerekli olduğunu da hatırlattık. Bir sonraki hadis-i şerifimiz yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerif. Bu rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında, terkisinde Fadıl bin Abbas radıyallahu anhu oturuyordu. Hatırlayın geçen hafta dedik ki Müzdelife'den Mine'ye doğru geçecekleri bayram sabahı günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuk esnasında arkasına kimi alıyor? Amcasının oğlu olan Fadıl İbn Abbas'ı alıyor. Ve bir kadın geliyor Has'am kabilesinden ve Fadıl radıyallahu anhu kadına bakıyor. Kadın da aynı şekilde kime bakıyor? Fadıl radıyallahu anhu'ya bakıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fadıl radıyallahu anhu'nun yüzünü tutup diğer tarafa doğru çeviriyor. Kadının olmadığı yöne doğru yüzünü çeviriyor. Hatta bazı rivayetlerde dedik o sürekli yani başını bu tarafa çevirdiğinde her çevirdiğinde yüzünü öbür tarafa döndürüyor. Bu kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle bir soru soruyor. Diyor ki İnne faridatallahi ala ibadihi fil haccı edreket ebi şeyhen kebira. Diyor ki Allah azze ve celle'nin haccı farz kılması babamın yaşlılık zamanına denk geldi. Dedik ki hicretin 9. senesinde hac farz kılındı. Ve bu kadın diyor ki Allah azze ve celle'nin bu haccı farz kılması babamın yaşlılık zamanına denk geldi. Diyor ki la yethbutu ala rahileti. Benim babam yolculuk esnasında devenin üzerinde veyahut da bineğin üzerinde sefer edecek durumda değil. Bunun üzerine kadın diyor ki efe ahuccu anhu, babamın yerine hac edebilir miyim? Hayatta olmasına rağmen onun yerine hacca gidebilir miyim? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki naam, evet babanın yerine ne yapabilirsin? Hacca gidebilirsin. Ve zâlike fî haccetil veda. Ve bu kıssanın veda haccında gerçekleştiğini ravi bize aktarıyor. Dedik ki bu rivayette muttefakun aleyh olan bir rivayet. Aynı zamanda buradaki lafızın Buhari'ye ait olduğunu söylüyoruz. Ve yine burayla alakalı dedik ki bineğin arkasına birisini alıp beraber yolculuk etmenin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Eğer caiz olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmazdı? Terkisine birisini alıp onunla birlikte yolculuk etmezdi. Ve yine erkeğin mahrem olmayan kadına bakmasının caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem amcasının oğlunun yüzünü ne yapıyor? Diğer tarafa çevirdiğini görüyoruz. Ve yine konuyla alakalı dedik ki bir kimse eğer bedeni ile hac yapmaya güç yetiremezse, yani bir kimse hayatta bedeni olarak hac yapmaya güç yetiremezse, birisi onun yerine niyabeten, yani onun adına ne yapabilir? Hacca niyet edip hac yapabilir. İlla bu kimsenin ölmüş olma şartı söz konusu değil. Tabi buradaki hastalık veyahut da içinde bulunduğu durumu, yani geçici olan bir sebep ise diyoruz ki başka birisi onun yerine ne yapamaz? Hac yapamaz. Mesela adamın bir hastalığı var, hacca denk geldi. Ama bu hastalık geçici olan bir hastalık. Örnek veriyorum, trafik kazası geçirdi adam, ayakları kırıldı. Bu sene hac zamanına denk geldi. Bu adam hacca gidemiyor. Biz bu adama diyor muyuz ki sen artık başka birini kendi yerine gönder, bundan sonra bu üzerinden bu sorumluluk kalksın diyor muyuz? Hayır, niye? Çünkü bu ayağın kırılma hadisesi ne? Belli bir zaman sonra iyileşecek olan bir hastalık olduğu için diyoruz ki seneye, ondan sonraki sene Allah ömür verse veya diğer senelerde ne yapabilirsin? Bu hac yapabilirsin. Ama biraz önce hadis-i şerifte geldiği gibi eğer adam yaşlı ise, düşünün adam 80-90 yaşında, adamda tansiyon var, şeker var, bir sürü hastalık var, böyle uzun bir yolculuğa gelecek durumda değil ise diyoruz ki bu adamın yerine ne yapılabilir? Başkası hac yapmasında bir beis olmadığından da bahsetmiştik. Ve yine hadisin sonunda bu kıssanın veda haccında gerçekleştiği bize haber veriliyordu. Dedik ki buradaki fayda ne? Yani burada bize veda haccı esnasında bunun gerçekleştiğinin haber verilmesinden biz hangi faydayı çıkartıyorduk?
Bu hükmün son.
Dedik ki veda haccı hicretin 10. senesinde gerçekleşti. Ve bundan 2-3 ay sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Demek ki bu hüküm ne yapılmadı? Nesk edilmedi. Demek ki yaşlı olan birinin yerine veyahut da hastalığının şifası olmayan birinin yerine ne yapılabilir? Eğer hacca gidemiyorsa ve hacca birini gönderecek durumu var ise, yani kendisinin yerine göndereceği kimsenin masraflarını karşılayabilecek maddiyata sahip ise, o kimse ne yapabilir? Kendisi yerine birini göndererek üzerindeki bu hac sorumluluğunu eda edebilir. Dedik ki bu rivayete dönüp baktığımız zaman kadın şöyle bir soru soruyor. Babamın yerine hac yapabilir miyim diye soruyor. Ve bu rivayetten biz şu faydayı çıkarabilir miyiz? Yani kişi kendi yerine hac yapmadan başkasının yerine hac yapabilir mi? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadına sen önce kendi yerine hac yaptın mı diye ne yapmıyor?
Sormuyor.
Rivayetin zahirine baktığımız zaman kadın diyor ki babam böyle böyle böyle vasıflara sahip, onun yerine hac yapabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Hac yapabilirsin diyor. Ama biz diyoruz ki ileride hadisler de gelecek. Bir kimse kendi yerine hac yapmadı ise başkasının yerine ne yapamaz? Hac yapamaz. Ama bu hadis Buhari Müslim hadisi dedik. Hadisin zahirine baktığımız zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yerine hac yaptın mı diye bir soruda bulunmuyor. Eğer bu kadar önemli bir şey olsaydı sormaz mıydı diyoruz. Ama biz diyoruz ki öncelikle kıssanın nerede geçtiğini, yani haccın hangi aşamasında geçtiğini anlar isek, o zaman kadının sormuş olduğu soruyu nereye hamledeceğimiz de anlarız. Ne dedik? Fadıl radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin terkisindeyken kadın gelip soru soruyor dedik. Biz rivayetlere dönüp baktığımız zaman bu kıssanın Müzdelife'den Mina'ya geçiş esnasında, yani Arefe günü gelmiş, Arafat'ta vakfeye durmuşlar, gecesi Müzdelife'ye hareket etmişler, Müzdelife'den de bayram sabahı olmuş, Mina'ya gidiyorlar taşlamaya, yani bayramın ilk gününden bahsediyoruz. Yani hac amelleri artık ne olmuş? Başlamış. Yani bu kadın kendi yerine hacca başlamış, bundan sonra ne yapamaz? Başlamış olduğu bu haccı başkasının yerine ne yapamaz? Çeviremez. O yüzden kıssaya dönüp baktığımız zaman diyoruz ki kadının burada sorduğu soruyu nereye hamlediyoruz? Yani bir sonraki sene veyahut da daha sonra babamın yerine ne yapabilir miyim? Hac yapabilir miyim? Eğer bu hacca yapılmadan önce sorulan bir soru olsaydı, o zaman belki burada ne yapabilirdik? Bunu delil olarak kullanabilirdik. Çünkü hac için daha ne yapılmamıştı? Niyet edilmemişti. Ama kıssanın geçtiği zamana dönüp baktığımız zaman artık niyet edilmiş, hacca başlanılmış, üzerinden artık günler geçmiş diyelim. Ve bu soru geldiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kadının sorduğu sorunun ne manaya geldiğini veyahut da vermiş olduğu cevaptan kadının bunun bir sonraki sene veyahut da daha sonrası için geçerli olduğunu aktaran bir rivayet olduğunu söyledik. Bugün de yine İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadisle dersimize başlıyoruz. Bu rivayette diyor ki enne imra'aten min Cüheyne teca'et ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme fekalet inne ummi nezeret en tehucce felem tehucce hatta matet efe'hucce anha kale na'am hucci anha erayte lev kâne ala ummiki deynun ekunti qadiyetehu uqdullah fallahu ehakku bil vefa revahul Bukhari. Yine Buhari'de geçen Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Diyor ki Cüheyne kabilesinden bir kadın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip diyor ki annem hac etmeyi adamıştı. Annem bir adakta bulundu. Bu adakta bulunduğu şey de ne ile alakalı? Hac ile alakalı. Hacca gitmeyi annem adadı diyor. Ancak bu haccı yapamadı ve vefat etti. Yani ortada bir adak var. Ama bu adak ne yapılamamış? Yerine getirilememiş. Onun yerine ben hacc edeyim mi diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki evet onun yerine ne yap? Hacc et. Diyor ki annenin bir borcu olsaydı onu ödemez miydin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada konunun daha iyi anlaşılması için ne yapıyor? Bir örneklendirme getiriyor. Diyor ki eğer annenin başka birisine borcu olsaydı sonra annen vefat etseydi sen onun çocuğu olarak annenin babanın bu borcunu ödemez miydin? Yani annenin babanın arkasından kötü konuşulmasını kimse ne yapmaz? İstemez. Eğer annenin babanın borcu varsa birisine evlat olarak ne yaparsın? Onların üzerindeki bu borcu giderirsin. Bunun üzerine diyor ki Allah'a olan annenin Allah'a olan borcunu da öde. Yani kullar için annenin borcu olduğunda nasıl ki bunu ödüyorsa, yani bunu söylediğimde bu söze itiraz etmeyeceksin. Diyor ki aynı bu ne gibidir? Allah Azze ve Celle'nin o kadın üzerinde bir hakkı var ise ve bu kadın bu hakkı yerine getirmediyse annenin diyor Allah'a olan borcunu da ne yap? Öde. Çünkü diyor Allah vefayı en çok hak edendir. Yani kulların arasında eğer bir hak söz konusu ise ve yine kulun Allah Azze ve Celle ile arasında bir hak söz konusu ise nasıl kulun hakkını ödemeye özen gösteriyorsan diyor ki Allah'ın hakkının ödenmesi nedir? Yerine getirilmesi daha faziletlidir. Allah Azze ve Celle bunu daha hak edendir diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem durumu böyle açıkladığını görüyoruz. Diyoruz ki Cüheyne kabilesinden bir kadın gelip Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir soru soruyor. Yani hadis-i şerifteki geçen bu kabile ismi büyük bir kabile ismi. Hatta günümüzde de hala bu kabile aynı ismiyle mevcut. Yani 1400 sene önce Cüheyne kabilesi diyoruz. Bugün Suudi Arabistan'a gittiğiniz zaman işte adamla konuşuyorsun diyorsun sen hangi kabiledensin? Adam diyor ki Cüheyne. Yani Cüheniyim diyor ben. Cüheni kabilesi aynı. 1400 sene önce olan o kabile bugün de hala varlığını aynı isim ile sürdüren bir kabile. Dedik ki kadının bu soruyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nerede sorduğuyla alakalı rivayette bize bir şey aktarılmıyor. Hacca giderken mi sordu? Medine'de mi sordu? Bununla alakalı rivayette bize bir şey açıklanmıyor. Dedik ki kadın annem hac yapmayı adadı diyor. Burada bir adak söz konusu. Adağın tarifini yaparsak ne deriz?
Yani, şunu yapacağım.
Yani bir kimsenin adak adaması ne demektir? Normalde şeriatın kendisine farz kılmadığı, sorumlu tutmadığı bir şeyi kendi nefsine ilzam etmesidir. Yani işte kadın diyor ki, yani bu kadının adadığı adak, yani İslam'ın kendisine farz kıldığı hac değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin dininde seni sorumlu tutmadığı bir şeyi de
Kendini ne yapıyorsun? Sorumlu tutuyorsun. Diyorsun ki eğer şu işim olursa 3 gün oruç tutacağım. Eğer şu işim olursa işte atıyorum bir cüz Kur'an okuyacağım. Eğer şu işim olursa şöyle yapacağım, böyle yapacağım diye ne yapıyorsun? Bir adakta bulunuyorsun. Bunu adamadan önce, yani adağı adamadan önce senin üzerine böyle bir mecburiyet var mı?
Yok.
3 gün oruç tutma gibi veyahut da falanca bir hayrı, falanca bir işi yerine getirme gibi böyle bir sorumluluk sana şeriat yüklememiş. Ama sen adak adadığında ne yapıyorsun? Sorumlu tutulmadığın şeyi kendi nefsine sorumlu tutuyorsun. Çünkü sen artık yani bunu adadıktan sonra bunu ne yapmak zorundasın? Adağını yerine getirmek zorundasın. O yüzden insanlar sadaka vermeyi adayabilir, hac yapmayı adayabilir, oruç tutmayı adayabilir. Biz bunlara diyoruz ki itaat adağı. Yani Allah'a yapılan bir ibadet, kendisine yaklaşılan bir ibadeti ne yapıyorsun? Bir olay karşısında adadığını bize gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de dönüp baktığımız zaman Allah Azze ve Celle müminlerden bahsederken adayıp onları yerine getirenleri Allah Azze ve Celle'nin övdüğünü görürüz. Yufûne bin nedri. Onlar adadığı adaklarını abarlar, yerine getirirler. Diyor ki vel yufûnu zûrahum. Onlar adamış oldukları adakları ne yapsınlar? Yerine getirsinler. Ve yine başka bir ayet-i kerimede وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ. Siz diyor bir nafakayı infak ettiğinizde veyahut da bir adağı adadığınızda şüphesiz ki Allah Azze ve Celle bundan nedir? Haberdardır, bunu bilir. Yani Allah Azze ve Celle'nin senin adadığını biliyor isen o zaman bu adağında ne yap? Yerine getir. Ve yine Bukhari'de geçen rivayette diyor ki مَنْ نَذَرَ عَنْ يُطِعَ اللّٰهُ فَلْيُطِعْهُ. Kim Allah'a itaat olarak bir şeyi adadı ise bu adağını yerine getirsin diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adanan adağın yerine getirilmesini bize emrediyor. Diyoruz ki normalde asıl itibariyle adak adamak asıl itibariyle yani itaat adağı bile olsa mekruh olan bir şey. Yani normalde din, İslam dini bize bir şey yapmak istediğimizde o şeyi yapmak için adak adamamızı ne yapmıyor? Teşvik etmiyor asıl itibariyle. Ama bir şey adandı ise ve bu adanan şey haram değil ise bu adağın da ne yapılması gerekiyor? Yerine getirilmesi gerekiyor. Ama asıl itibariyle ne dedik? Adak adamak kerih görülen bir şey. Çünkü insanlar artık bunu ne yapıyorlar? Sanki haşa Allah Azze ve Celle ile bir pazarlık yapar mısın gibi. Şu işim olursa şunu yapacağım. Bu işim olursa şu iyiliği yapacağım. Allah Azze ve Celle'nin senin böyle bir adağına ihtiyacı yok. Ve yine dediğimiz gibi bir kimse adak adadığında artık bu o kimsenin zimmetinde olan bir borç oluyor. Dedik ki bu kadın da böyle bir adak adamış. Rivayette diyor ki kadın, kızı فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ. Diyor ki annem bu adamış olduğu hac adağını yerine getirmeden ne yaptı? Öldü. Vefat etti. Yani adamış olduğu adağı yerine getiremedi. Efe ahuccu anha. Onun yerine hac edeyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hucci anha. Onun yerine ne yapabilirsin? Adağını yerine getirebilirsin. Burada hucci anha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emir sigasıyla kadına hitap ediyor. Yani annenin yerine hac et. Ama diyoruz ki buradaki emir vücubiyete delalet etmiyor. Neden? İlim ehli burada bir kaide getiriyor. Diyor ki eğer sual emir sigasında geliyor ise yani soru soruluyor. Sorunun cevabı eğer emir sigasında geliyor ise bu bunu yapabilirsin anlamına geliyor. Yoksa bunu yapman gerekir. Annem bunu adamış. Sen bunun oğlu kızı olarak mecbur bunu yerine getirmek zorundasın. Sen yani bunu yapmazsan günahkar olursun manası çıkmıyor. Annem bu adamı adamış. Yani güzel olan bu adağın ne yapılması? Yerine getirilmesi. Eğer getirmez isen, eğer bir sorumluluk var ise annen de baban da olsa kim olursa olsun bundan ne yapacak? Yani bu dünyadan borçlu bir şekilde ayrılmış olacak. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer annenin bir borcu olsaydı sen bu borcu öder miydin? Bana diyor haber ver. Annenin böyle bir borcu var. Öldü. Haberiniz oldu. Annenin falanca yere borcu varmış. Sen bu borcu öder miydin? Tabii ki karşı taraf ne diyor? Evet yani bununla alakalı en ufak bir şüphem yok. Eğer bir borcu olsaydı birisine gelip bana söyleseydi.
Ben ne yapardım? Bu borcu öderdim. Onun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rokudullah. Allah'ın hakkını da ne yap? Öde. Fallahu ehakku bil vefa. Diyor ki Allah Azze ve Celle hakkını yerine getirilmesi hususunda nedir? Daha hak sahibidir. Diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bu şekilde bize aktarıyor. Ve yine adak adama ile alakalı biraz önce söyledik. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet olan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ennehu neha anin nedri. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adak adamayı yasakladı. Açık bir ibareyle geliyor. Ve kal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. İnnehu la ye'ti bi hayrin ve innema yustahracu bihi minel bakhil. Diyor ki adakta asıl itibariyle bir hayır getirmez. Ancak cimri olanın malını ne yapar? Allah Azze ve Celle bu şekliyle ondan çıkartır. Normalde adam infak yapacak yapmıyor. Değil mi? Bir cimrilik var. Kendini bir şeylerle kandırıyor. Ama Allah Azze ve Celle o cimrenin malını ondan nasıl çıkartıyor? Adak ile. Adam diyor ki şöyle olursa bir kurban keseceğim. Adıyor. Akabinde ne yapıyor? Vermiş olduğu sözü yerine getiriyor. Aslında Allah'ın kendisine vacip kılmadığı, farz kılmadığı bir şey ne yapıyor? Kendi nefsine farz kılıyor. Sonra Allah Azze ve Celle onun malından, yani cimrinin malından bunu adak vasıtası ile çıkarttığını bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdiğini görüyoruz. Diyoruz ki burada kişi, yani bu kadının hac yapmadan öldü. Diyoruz ki bu iki ihtimali içerir. Yani şöyle bir şey olabilir. Kadın hac yapmayı adamıştır. Ama hac vakti gelmeden vefat etmiş olabilir. Böyle bir ihtimal olabilir mi? Olabilir. Veyahut da adamıştır. Hac vakti gelmiştir. Hac etmemiştir. Hac etmedikten sonra bu vakit geçtikten sonra bu kadın vefat etmiş olabilir. Diyoruz ki her iki ihtimalde söz konusu. Burayla alakalı diyoruz ki eğer bir kimse bir adakta bulunur ise o adakta bulunduğu vakit gelmeden vefat eder ise bu adağından sorumlu değildir. Yani bundan ne yapılması hesaba çekilmez. Ama bu kadın gibi eğer hac etmeyi adadı ise sonra hac vakti geldi, hac etmediyse, vefat ettiyse arkadan kalan mirasçıları, çoluğu çocuğu ne yapar? Onun adamış olduğu bu adağı yerine getirirler. Ve yine ilim ehli bu rivayeti şuna delil getiriyor. Diyor ki kıyasın, yani edille-i şer'iyeden saydığımız kıyasın İslam'da meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bu hükmü nereden çıkartırız abi? Diyoruz ki kıyas dinde edille-i şer'iyedendir. Hatta diyoruz ki bu hac ile alakalı olan hadis kıyasın dinde meşru olduğuna delalet ediyor. Konumuz hac. Ama diyoruz ki buradan böyle bir fayda çıkartıyoruz başkan. Nereden çıkartıyoruz?
O diyor ya borcum şey olsa
Allah
oruç.
Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada ne yapıyor? Haccı yani hac yani hac borcunu yani hac adanılan hac borcunu neye kıyas ediyor?
Normal borcu.
Normal borca kıyas ediyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin neyi kullandığını görüyoruz.
Kıyas.
Kıyası kullandığını görüyoruz. Diyor ki eğer böyle borcu olsaydı ödeyecek miydin? Ödeyecektin. O zaman ne yap? Hac borcunu da öde. Kıyas var mı?
Var.
Bak kıyası yapan kim?
Aleyhisselam.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki diyoruz ki kıyasın İslam dininde meşru olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bir sonraki hadis-i şerifimiz bu haccın bu konusuyla alakalı faziletine delalet eden bu kısım ile alakalı. Hadis-i şeriflere dönüp baktığımız zaman arkadaşlar büyük bir çoğunluğunun kimden geldiğini görüyoruz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ından. Dikkat edin. Birkaç hadis oldu. Abdullah İbni Abbas'tan bahsediyoruz. Şu anki elimizdeki hadis bu. Bundan sonraki konunun sonuna kadar hadis-i şerifler kimden geliyor? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın bize aktardığı rivayetler. Bu rivayette de Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ıma diyor ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Eyyüme sabiyyin hacca ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى فأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى
Ravahu İbn Ebi Şeybe vel Beyhaki ve ricaluhu thikat illa ennehu uhtulife fi ref'ihi vel mahfuz ennehu mevkuf. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktarıyor. Bir çocuk hac eder, sonra buluğ çağına varırsa onun tekrar hac etmesi gerekir. Bir çocuk hac eder, sonra buluğ çağına varırsa bu kimsenin, bu çocuğun ne yapılması gerekir? Tekrardan İslam haccını yapması gerekir. Bir köle de hacca gider, sonra azat edilir ise, köle olduğu zaman da hac eder ise, sonra azat olur ise tekrar hac etmesi gerekir. Hadisi İbn Ebi Şeybe Beyhaki rivayet etmiş. Ravilerin sıkı olduğunu söylüyor, güvenilir olduğunu söylüyor. Ancak merfu hadisin merfu olup olmaması hakkında ilim ehli arasında ne var? İhtilaf var. Doğru olan da diyor mevkuf olduğudur. Yani sözün kime ait olduğu veyahut da fetvanın sahabe. Hadisin sahabe yani Abdullah İbni Abbas'a ait olduğunu Hafız İbni Hacer Rahimullah diyor ki racih olan görüş diyor. Burada hadisin merfu değil, peygamberin sözü değil, sahabesinin yani Abdullah İbni Abbas'ın sözü olduğunu bize aktarıyor. Baktığımız zaman cümlede bir şart cümlesi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocukken hac yapanın buluğa erdikten sonra yeniden hac yapma şartını koşuyor. Aynı şekilde aynı şartı kölede de görüyoruz. Yani köleyken hac yaparsa özgürlüğüne kavuştuktan sonra da ne yapması gerekiyor? İslam haccını yeniden yapması gerekiyor. Çünkü diyoruz ki çocuk hac yaptığı esnada, çocukken hac yaptığı esnada vücubiyet ehlinden değil. Yani sorumlu olarak kendisine muhatap olarak kabul etmiyoruz. Sorumlu olarak görmüyoruz. O yüzden sorumlu yani vücubiyet yaşına ulaşmadan yapmış olduğu şey nafile hükmünü alıyor. Nafile olan bir şey de farzın yerine ne yapmıyor?
Geçmiyor.
Yani sen öğle namazının 4 rekatlık ilk sünnetini kıldığın zaman bu farzın yerine geçiyor mu?
Geçmez.
Geçmez diyor. Çünkü bunun hükmü başka. Nafile hiçbir zaman ne yapmaz? Farzın yerini tutamaz, kapatamaz. O yüzden bu çocuğun da çocukken yapmış olduğu hac vücubiyet ehlinden olmadığı için diyoruz ki onun hakkında nafile olan bir haçtır. Bu da hiçbir şekilde İslam haccının yerine ne yapmaz?
Geçmez.
Dedik ki hadisin merfu olup olmama hususunda yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olup olmaması hususunda ilim ehlinin ihtilafı olduğunu gördük. Burada racih olan görüşün ne olduğunu söyledik. Abdullah İbni Abbas'ın sözü olduğunu söyledik. Burada şu soruyu soruyoruz. Sahabenin sözü bizim için hüccet midir? Yani sahabenin sözünü alıp biz bununla amel edip bir şeye delil gösterebilir miyiz?
Gösterebiliriz.
Diyoruz ki gösterebiliriz. Ancak şu iki şartın ne yapması gerekir? Gerçekleşmesi gerekir. Eğer bu iki şarttan bir tanesi gerçekleşmiyor ise sahabenin o sözü bizim için ne değildir? Hüccet
değildir.
Birincisi sahabenin sözünün nassa muhalif olmaması gerekir. Yani sahabenin yaptığı bir söz var, söylediği bir söz var ama bunun muhalifinde ne var? Sahih olan bir hadis var veyahut da ondan öte ayet var. Burada sahabenin sözü bizim için hüccet mi?
Değil.
Niye? Çünkü nassa muhalif. İkinci olarak diyoruz ki eğer bu sahabenin sözüne muhalif olan başka bir sahabenin sözü yok ise biz bu sözü ne yaparız? Direkt alıp hüccet olarak kullanabiliriz. Düşünün Abdullah İbn Abbas'ın sözü olduğunu kabul ettik bunu. Çocuk hac yaptığı zaman nafiledir. İslam haccını buluğa erdikten sonra yapması gerekir. Eğer bu söze nassa buna aykırı olan, buna muhalif olan bir nas var mı? Elimizde yok. Peki bunun zıttına sahabeden başka bir kavil var mı?
Yok.
Diyoruz ki yok. O zaman bu söz bizim için hüccet midir?
Hüccet.
Hüccettir. Niye? Çünkü sahabenin birisi bir şey söylüyor ve diğerleri arasında bu görüş ne yapılmıyor? İnkar
edilmiyor.
Onların bunu inkar etmiyor oluşu. Eğer olsaydı çok güzel. Eğer olsaydı ne yapacaktık? Direkt bu sözü ne yapmayacaktık? Almayacaktık. O zaman karşı söz ile yani muhalif olan sahabenin diğer sahabenin sözü ile bu görüşü deliller ışığında ne yapacaktık? Delillere sunacaktık. Sonra arasından tercih edecektik. Diyecektik ki İbn Abbas böyle söylemiş. Örnek veriyorum. Abdullah İbni Ömer de böyle söylemiş. Bakıyoruz ki bu iki görüş arasında bu görüş Kur'an'a sünnete daha uygun. Deliller bunu destekliyor. O yüzden bu iki görüş arasında tercih yaptığımız için falanca sahabenin görüşünü alıyoruz diyeceğiz. Yani ilk etapta direkt onu alıp hüccet olarak ne yapmayacaktık? Direkt hüccet olarak kullanmayacaktık. Ama dediğim gibi eğer Nas'a bir muhalefet yok ise ve aynı zamanda başka bir sahabenin bu söze bir muhalefeti yok ise racih olan görüşe göre sahabenin bu görüşü nedir?
Hüccet.
Hüccettir. Onunla ne yapılır? Amel edilir. Dedik ki çocuğun haccının geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Dikkat edin. Çocuğun haccının geçerli olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Yani çocuk hac yaptığı zaman bu hac geçerli midir?
Geçerlidir.
Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki فَعَلَيْهِ اَنْ يَهُجَّ حَجَّةً اُخْرَى. Bu çocuğun üzerine buluğa erdikten sonra bir tane daha hac yapması gerekir diyor. Bu ibare bize neyi gösteriyor? Yani geçmişte yapmış olduğu haccı batıldır tabiri var mı?
Yok.
Tabiri yok. Diyor ki o hac nafile. Geçerli. Nafile olarak geçerli ama farz olarak geçerli değil. Yani demek ki biz şimdi konuyu şöyle algılayın. Bazı malumatlar, bazı bilgiler bilindiği için değil mi? Onu öyle kabul etmişiz ya. O yüzden yani onun yani bu buna delalet ediyor dediğimiz zaman bazen hani sanki böyle bu gereksiz bir cümleymiş gibi anlaşılıyor değil mi? Yani çocuk hac yaparsa haccı geçerlidir. Sen bu malumatı biliyorsun. Değil mi? Buna böyle iman etmişsin. Biz burada neyi anlatıyoruz? Senin bu doğru olarak kabul ettiğin bu malumatı nereden delillendiriyorsun? Bu görüşe nereden vardın? Diyoruz ki bu hadis-i şeriften. Bu hadis-i şerif çocuğun yapmış olduğu haccın buluğa ermeden önce yapmış olduğu haccın geçerli olduğuna
doğru ama devamı da var.
Yani. Delalet ediyor. Evet yani bu hac evet geçerlidir ama bu hac İslam haccı yerine geçmez. Onu da nereden çıkartıyoruz? Yine aynı hadisten devamından çıkartıyoruz. Peki şöyle bir husus var. Dedik ya çocuk buluğa erdiği zaman ne olacak? Yeniden İslam haccını yapması gerekiyor. Peki birisi şöyle bir soru sorarsa. Yolda gelirken zambilede konuştuk. Şeyh Hüseyin Rahimullah. Allah ona rahmet etsin. Konuları açıklarken birisi şöyle der ise böyle deriz. Birisi böyle der ise şöyle deriz diye ne yapıyor? Konuyu tafsilatlı bir şekilde açıklıyor. Bu da bu fayda da Şeyh Hüseyin Rahimullah'ın kitabından aldığımız bir fayda. Diyor ki birisi derse ki eğer buluğa erme şart ise çocuk buluğa erdikten sonra İslam haccı oluyorsa çocuk hac etmeye başladı ve buluğa erdi hac esnasında. Şimdi bu hac nafile olan bir hac olarak mı sayacağız bunu yoksa İslam haccı olarak mı sayacağız? Güzel bir soru mu?
Güzel bir soru.
Güzel bir soru değil mi? Ya bu adama diyeceğiz ki bu çocuğa senin bu yapmış olduğun hac nafile olarak sayacağız. Sen bir daha ne yapmak zorundasın hacca? Gelmek zorundasın. Veyahut da diyeceğiz ki hayır senin bu haccın İslam haccı yerine geçer. O yüzden sen bir daha hac yapmaktan sorumlu değilsin. Yani bu vuku bulabilecek bir şey mi? Evet. Vuku bulabilecek bir şey. Kişi hacca gittiği zaman çocuk orada buluğa erme ihtimali var. Çünkü hac ibadetlerine dönüp baktığın zaman öyle bir namaz gibi 4 dakika, 8 dakika, 10 dakika süren bir ibadet
değil.
3 gün, 4 gün. Hatta buradan yola çıktığı döndüğünü farz edersen. Değil mi? Bir ay bile yani hac ibadeti başlayana kadar önce bir umresini yapıyorsun gibi. Yani sonuçta en az sadece hac günlerini baz alırsan 3-4 gün süren bir ibadet. Bu konuyla alakalı ilim ehli şöyle bir tafsilat yapıyor. Diyor ki eğer Arafat'tan önce buluğa erdi ise bu İslam haccı yerine geçer. Arafat'tan önce buluğa erdi ise bu İslam haccı yerine geçer. Yani bir daha bu çocuğun İslam haccı yapmasına gerek yoktur. Eğer Arafat'tan sonra buluğa erdi ise bayramın birinci günü, ikinci günü diyorlar ki bu çocuğun haccı ne olarak geçerlidir? Nafile olarak geçerlidir. Bu çocuk ne yapacak? İmkanı olduğu zaman bir kez daha hacca gelmesi üzerine farzdır. Evet çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki hac Arafat'tır. Yani haccın amellerinin en büyüğünden bir tanesi ne? Arafat. Diğer şeylerde yapılmadığı zaman belli başlı cezalarla ne yapabiliyorsunuz? o eksiklikleri giderebiliyorsunuz. Ama hacca giden bir adam bütün hac amellerini yapsın, Arafat'ta bulunmadığı zaman o haccı ne olmaz? Kabul olmaz. Çünkü Arafat öyle bir şey ki, o yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-haccu Arafa. Hac diyor Arafat'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haccı Arafat ile ne yapıyor? Özetliyor. Demek ki haccın en büyük rukunlarından bir tanesini Arafat'ta bulunmak. Köle ile alakalı ilim ehli yine şöyle bir tafsilat getiriyor. Bu da önemli bir şey. Diyor ki eğer köle hacca gitti ise, biraz önce ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çocuktan bahsettikten sonra kimden bahsediyor? Köleden bahsediyor. Diyor ki köle özgürlüğüne kavuşana kadar yapmış olduğu hac nedir? Nafile hacdır. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra ne yapması gerekir? İslam haccını bir kez daha yapması gerekir. İlim ehli yine şöyle bir soru getiriyor. Diyor ki eğer köle olduğu esnada farz olan hacca niyet ederse, yani bunu farz olan hac olarak niyet ederse, bu niyetinden dolayı bu yapmış olduğu hac farz olan hac olarak kabul edilir mi? Edilmez mi? İlim ehlinin burada güzel bir tafsilatı var. Diyor ki çocuğun buluğa ermesi ne ile alakalı? Zatı ile alakalı bir husus. Yani çocuk buluğa ermeden yapmış olduğu hac ne olarak kalacak? Nafile olarak kalacak. Bunun hiçbir şekilde izale edilmesi söz konusu değil. Bu zatı ile alakalı olan bir şey. Ama diyorlar ki kölenin durumu böyle değil. Normalde köle vücubiyet ehlinden mi? Normalde vücubiyet ehlinden. Hac için bahsetmiyoruz genel manada. Vücubiyet ehlinden mi? Vücubiyet ehlinden. Artık bu adam namaz kılmaz mı? Ben köleyim, namaz kılmıyorum deme ihtimali var mı? Yok. O yüzden ilim ehli köleyi ne yapıyor? Hac hususunda, bu hususta ayrı tutuyor. Diyorlar ki aynı şuna benzetiyorlar. Aynı fakirin durumu gibidir. Fakir olan bir kimsenin üzerine hac farz mıdır? Değildir. Peki fakir bu fakirliğiyle birlikte hac yapsa bu farz, yani üzerindeki bu hac geçerli midir? Geçerli. Farz olan hac yerine geçerli midir? Geçerli. Geçerlidir değil mi? Yani fakiri normalde farziyetten çıkaran şey ne? Bu yola güç yetiremiyor olması. Değil mi? Yani zati olan bir sıkıntı değil. Bir problem yok. Çocukta olduğu gibi. İlim ehli diyor ki kölenin durumu da aynı bu şekilde. Köle efendisine tabi. Efendisi izin verirse ne yapacak? Gidecek. Değil mi haccı? Efendisiyle birlikte gitmiş. Ve farz olan hacca niyet etmiş. Diyoruz ki burada bunu kime benzetiyoruz? Fakirin durumuna benziyoruz. Kölenin sıkıntısı ne? Kendisi köle olduğu için kendi başına tasarruf hakkına sahip değil. Eğer bu tasarruf hakkı kendisine veriliyorsa ve bu da yapmış olduğu haçta farz olan hacca niyet ediyor ise, alimlerin bir kısmı diyor ki yapmış olduğu hac İslam haccı yerine ne yapar? Geçer. Çünkü bunun durumu çocuğun durumu gibi değildir. Çünkü çocuğun durumunda zati şahsına dönen bir sıkıntı var iken, hani haccına mani olan zati bir sorun iken, kölenin durumunda diyor dışarıdan harici olan ne var? Bir sıkıntı var. O da yoluna güç yetirebilme sıkıntısı. Bu sıkıntı ortadan kalkarsa yapmış olduğu haccın farz hac olarak yerine geçebileceğini ilim ehlinden söyleyenler olduğunu görüyoruz. Bir rivayet daha alalım. Bu rivayette yine biraz önce söylediğimiz gibi Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın bize aktardığı rivayet. Diyor ki semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yahtubu ve yekul la yahluvenne raculun bi imra'atin illa ve ma'ha zu mahramin ve la tusafiru al-mar'atu illa ma'a zi mahramin faqama raculun faqala ya Rasulallah inne imra'ati kharajat hajjatan ve inni uqtitubtu fi ghazwati kaza ve kaza faqala intaliq fahujja ma'a imra'atik muttafaqun aleyh ve lafzu li muslim. Bu rivayette de Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara hutbe verirken şöyle söylediğini işittim diyor. Bir adam yanında mahremi bulunmayan kadınla yalnız kalmasın. Yani bu hadis-i şerife baktığımız zaman biraz sonra açıklayacağız. Birden fazla neyden bahsediyor? Meseleden bahsediyor. Diyor ki bir adam, bir kişi yanında mahremi bulunmayan kadınla yalnız kalmasın. Diyor ki hiçbir kadın yanında mahremi bulunmaksızın tek başına yolculuğa çıkmasın. Burada ne var? Birbirinden ayrı iki tane husus var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken bu hususlardan bahsediyor. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe veriyor. Bir adam ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulullah, hanımım diyor hac için yola çıkmak üzere. Hanımım hacca gidiyor. Ben ise diyor falanca falanca savaşa katılmak için ne yaptım? İsmimi yazdırdım. Dedim ki ben bu cihada katılacağım. Hanımım da nereye gidiyor? Hacca gidiyor. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git bu hanımınla beraber hacc et. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cihada gidecek olan sahabeye ne yapıyor? Diyor ki git hanımınla birlikte hacc et. Muttefakun aleyh. Metin diyoruz ki İmam Müslim'e ait. Diyor ki Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hutbe verirken şunları söylerken işittim diyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu hutbe işte bayram namazı gibi, cuma namazı gibi, istiska namazı gibi bir hutbe olabilir. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hutbeleri var ki böyle biraz önce saymış olduğumuz cuma, bayram, istiska namazı, yağmur talebinde bulunduğu zamandaki hutbe gibi değil. Yani bir hadise gerçekleşiyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkıp ne yapıyor? Evet. Hutbe veriyor. Yani o anki olay ile alakalı çıkıp hutbe verdiği de var. Her hangi hutbe, yani bu saymış olduğumuz hutbe çeşitlerinden hangisi olursa olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yani önemli bir şeyden bahsettiğine delalet eden bir hadis-i şerif. Ki ne yapıyor? Minbere çıkıp insanlara oradan konuşma yapıyor. Hitapta bulunuyor. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh o da diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir konuşma yaparken işittiğim. Diyor ki hadisin ilk kısmında la yahluvenne raculun bi imraatin illa ve ma'aha zu mahremin. Bir kadın yanında mahremi bulunmadığı esnada yabancı bir erkekle ne yapmasın? Bir yerde halvette bulunmasın. Bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere dönüp baktığımız zaman diyor ki ma khala raculun bi imraatin İlla kâne thâlifehumâ eşşeytan. Diyor ki bir kadın bir erkek ile bir odada bir mekanda yalnız kalırsalar onların üçüncüsü kimdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şeytandır. Yani bu rivayete dönüp baktığımız zaman yani bir kadınla bir erkek baş başa duruyor ise üçüncüsü kim? Şeytan. Tabii ki mahremi olmayan kimseden bahsediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte diyor ki İyyâkum edduhûl alennisâ. Kadınların diyor yanına girmekten sizi ne yapıyorum? Tahsir ediyorum, sakındırıyorum, uyarıyorum. Diyor ki kâlû ya Resûlallah erâeyte elhamû yani karîbu zevç kâle elhamû elmavut. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ey Allah'ın Resulü peki diyorlar kocanın kardeşi veyahut da yakını hakkında ne diyorsun? Şimdi bizim toplumumuzda da böyle bir anlayış söz konusu. Mesela diyorsun ki falanca ile birlikte bir yerde olman doğru değil. O ne diyor sana? Ya diyor benim teyzemin kızı. Benim diyor kız kardeşim gibi. Veyahut da tersten düşünelim. Beraber i̇şte o benim diyor amcamın oğlu. Biz diyor beraber büyüdük. Diyor ki ya ben onu diyor abim gibi görüyorum. Ama rivayetlere dönüp baktığın zaman seninle bu kimse arasında nikah düşüyor mu?
Düşüyor.
Düşüyor. Bu senin öz abin gibi mi?
Değil.
Değil. Senin bununla kardeş gibi yani büyümüş olman İslam'ın yasaklamış olduğu bu şeyi önüne geçemiyor. O yüzden diyoruz ki bu hususa dikkat edilmesi gerekiyor. Kadın mahremi olmadığı bir durumda yabancı bir erkekle ne yapamaz? Bir yerde halvette kalamaz. Hatta ilim ehlinden güzel bir söz var. Diyorlar ki bunun yaşlı olmasıyla bir alakası da yok. Yani diyorsun ki ya kadın gelmiş 50 yaşına, 60 yaşına. Hani ne olabilir ki? Deyip hükmünü atmayacaksın. Hafife almayacaksın. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genç bayanlarla bir arada kalmamaya dikkat edin
demiyor.
Diyor ki bir kimse mahremi olmayan kadının yanına ne yapmasın? Durmasın. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Tabiinden birisi diyor ki eğer diyor beni 70 yaşında zenci olan bir kadın ile bir odaya koysalar ben diyor bu hususta nefsime diyor şey yapamam. Yani ben kesin bu konuda hiçbir şekilde bana bir şey olmaz. Ben kendime güveniyorum diyemem diyor. Buradan kasıt ne? Yani şeytan sana o yaşlı dediğin kadını bile allayıp pullayıp sana güzel gösterebilir. Bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Şeytan Ademoğlunun damarlarında ne var?
Gezer.
O yüzden bu hususa dikkat etmesi gerekiyor. Veyahut da yine günümüzde çok sık rastlaştığımız şey, işte kadın hastaneye gidiyor, doktor var, erkek beraber yalnızca ne yapıyorlar? Odada kalıyorlar. Veyahut da kadın okulda öğretmen, örnek veriyorum, gidiyor müdürle birlikte aynı odada beraber kalmak zorunda kalıyorlar. Yani bunların günümüzde yapılıyor oluşu bunun meşru olduğu manasına gelmiyor. Peki yanında mahrem varsa dedik, değil mi? Hani mahrem olması gerekiyor. Diyoruz ki eğer yanında mahrem yok ise bu şeyi hafifleten bazı unsurlar var. Mesela bir odada yalnız kalmasınlar dedik ya. Kadının yanında başka bir kadın daha var. Yani üçüncü bir kimse. Bir kadın. Diyoruz ki bunlar şeyi ne yapıyor? Hafifletiyor. Çünkü yanında bir üçüncü kişi olduğu esnada yani orada yapmak istediğin bir şey olsa bile ne yapamazsın? Yani şeytan sana bir fitne verse bile bununla muktedir olamazsın. Veyahut da iki tane erkek var, bir tane kadın var. Diyoruz ki bunlar mahremin olmadığı yerde konuyu birazcık daha hafiflettiğini görüyoruz. Ama tabii ki bu ölçü olacak bir şey değil. Düşünün, kadın var, yanında iki tane facir olan iki tane de erkek var. Diyoruz ki burada durum ne? Daha şiddetli. Bunların aynı yerde bulunması caiz mi?
Değil.
Çünkü bu iki tane erkek Allah'tan korkmayan bir erkek ise yani burada bunların iki kişi oluyor oluşu
daha kötü.
He, bu kişi bu işi ne yapmıyor? Meşru kılmıyor. Hatta başkanın dediği gibi durum daha vahim de olabilir. Eğer bu insanların Allah'tan korkusu yok ise tek başına olmalarından nedir? Daha tehlikeli de olabilir. Ama burada bizi konuyu asıl itibariyle ilgilendiren kadının mahremsiz yabancı bir erkeğin yanında halvette birebir kalmamasını yasaklayan, haram olduğunu bize gösteren bir husus. Diyoruz ki burada illa ma'aha zu mahremin, yanında diyor mahremi olması gerekir. Burada mahrem ile alakalı bir tafsilat yapılmadığını görüyoruz. Yani mahremin özellikleriyle alakalı bir şey denmiyor. Mahremi olması gerekir. Kocası olabilir, kardeşi olabilir, değil mi? Abisi olabilir, babası olabilir, amcası olabilir gibi. Ama ilim ehli buraya şu iki şartı getiriyorlar. Diyorlar ki mahrem olan kimsenin buluğ çağına ermiş olması gerekiyor ve akıl sahibi olması gerekiyor ki kadının içinde bulunduğu o endişe edilen durum ortadan ne yapsın? Kalksın. Düşün, yanında kadın var, yanında 3 yaşında kardeşi var. Bu onun mahremi yerine geçer mi? Geçmez. Çünkü bu çocuk buluğ çağına ermemiş ve orada olacak olan, yapılacak olan şeylerden de haberdar olabilecek bir yaş değil. Eğer bu yaş biraz daha ilerlerse belki buna yapılabilir. Biraz önce saydığımız gibi hani iki erkek bir kadında olduğu gibi şu mesela çocuk 10 yaşında 12 yaşında olabilir. Buluğa ermemiş olabilir. Ama etrafında ne döndüğünün farkında olabilir. Belki burada o mahrem olarak ne yapılabilir? Sayılabilir. İkinci olarak ikinci hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki la tusafirul mer'a illa ma'a zi mahremin. Kadın diyor yanında mahremi olmadan ne yapmasın? Sefer etmesin. Yolculuğa çıkmasın. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kadının yanında mahremi olmadan sefere çıkmasıyla alakalı birçok rivayet olduğunu görüyoruz. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim. Diyor ki la yahillu li imra'atin en tusafira yawman ve leylatan illa ve ma'a hadhu mahremin. Kadının yanında mahremi olmadan bir gün ve gecelik mesafeye sefer etmesi o kadına helal olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün ve bir gecelik mesafeye ne yapamaz? Mahremsiz gidemez. Başka bir rivayet diyor ki la tusafiru mesirata yevmin illa ve ma'aha zu mahremin. Yani bir gündüz vakti kadar mesafeye kadın mahremi olmadan ne yapamaz? Gidemez. Başka bir rivayete bakıyoruz. O rivayette de bize diyor ki mutlak olarak sefer lafzı geliyor. Diyor ki la yahillu limra'atin en tusafira seferen. Yani herhangi bir sefer olarak atfedilen bir yere kadın mahremsiz ne yapamaz? Gidemeyeceğini rivayetler bize gösteriyor. İlim ehli diyor ki bir rivayette bir gün bir gece diyor. Başka bir rivayette bir gün diyor. Başka bir rivayette örnek veriyorum 3 günlük mesafe diyor. Başka bir rivayette ne diyor? Sefer edemez. Yani sefer lafzı, yolculuk lafzı adına giren altına giren her şey ne yapıyor? Bu rivayet. O yüzden ilim ehli diyor ki buradan kasıt, yani orada zikredilen miktar değil. Buradan kasıt kadının tek başına sefer edemeyeceği. Yani kadın mahremi olmadan tek başına sefer etmesi caiz olmadığını bize söylüyor ki rivayete de dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Savaşa, cihada gidecek olan sahabeyi ne yapıyor? Hanımı ile birlikte hacca gitmesini emrettiğini görüyoruz. İlim ehli diyor ki buradaki seferin ne amaçla yapıldığının çok bir önemi yok. Yani bu kadın diyorsa ki ben anne babamı ziyaret edeceğim, akraba ziyaret için gideceğim. Yapmış olduğu şey hayır olan bir şey mi? Diyoruz ki yanında mahremin yoksa gidemezsin. Kadın diyor ki ben ticaret amaçlı gidiyorum. Rızkımı buradan temin ediyorum. Geçimim benim bu. Diyoruz ki mahremsiz gidemezsin. Kadın diyor ki hadi bunları yapamıyorum. O zaman hacca gideceğim. Allah'ın bana farz kıldığı ibadeti yerine getireceğim. Diyoruz ki yanında mahremin yoksa gidemezsin. İlerideki rivayetlerde de kadınla alakalı bu hususa değineceğiz. Oraya şimdi geleceğim. Biraz sonra oradan bahsedeceğim. Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sahabeye hanımınla git diyor da cihada gitmesini teşvik etmiyor gibi veyahut da onu yapmadığını biraz sonra söyleyeceğiz ondan. Diyoruz ki konuyla alakalı biraz önce saydığımız hususları kısaca burada özetleyebiliriz. Kadın yanında mahremi olmadan yabancı bir erkekle bir yerde bulunmasının caiz olmadığına delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine diyoruz ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kadından bahsediyor. Diyoruz ki hüküm olarak erkek için de geçerlidir. Yani kadın yanında mahremi olmadan bir erkek ile kalamaz. Bu ne demek? Aynı zamanda bir erkek de mahremi olmayan, yani bu hüküm sadece kadın için. Kadın buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama kadın buna dikkat etmiyorsa bir erkek o kadınla mahremi olmadığı bir şekilde onunla beraber bir yerde kalabilir mi? Diyoruz ki hayır. Hüküm kim için geçerli? Hem erkek için geçerli hem kadın için geçerli. Yani arada bir fark söz konusu değil. Yani rivayette kadından bahsediyor. O zaman erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kaldığı zaman bunda bir problem yok diyor muyuz? Demiyoruz. Diyoruz ki hüküm olarak her ikisi de aynı. Bu rivayet bize şunu gösteriyor. Çocuğun kadınla kalmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif. Çünkü kadın yabancı bir erkekle kalmasın diyor. Erkek dediğimiz kimse ne? Buluğa ermiş kimse. Demek ki kadının buluğa ermemiş çocuk ile bir arada kalması mahrem şartını gerektirmez. Çünkü niye? Normalde korkulan husus nedir? Yani bir erkek bir bayanla bir arada kaldığı zaman biraz önce söyledik rivayetlerde. Üçüncüsü şeytandır dedik. Ortada bir şehvet söz konusu. Ama çocukta böyle bir şehvet gütme söz konusu olmadığı için bu tehlike ne olmuş olur? Ortadan kalkmış olur. Mesela kadın var 5-6 yaşında komşunun oğlu var. Bir yere gitmek istedi kadın. Çocuğunu bu kadının yanına bıraktı. Yani bunların aynı odada, aynı evde yalnız kalmalarında bir problem var mı? Diyoruz ki problem yok. Hadisteki yasak ne ile alakalı? Buluğa ermiş erkek ile alakalı olan bir husus. Dedi ki kadının yanında mahremi olmadan sefer etmesine, yolculuğa çıkmasının haram olduğuna delalet eden bir husus. Burada başka bir husus, kadının mahremi olmadan hac etmesi ile alakalı husus. Yani ortada bir vaka var. Kadın mahremi olmadan hac etmiş. Bu yapılan hac geçerli midir, değil midir? Veyahut da kadının mahrem şartı sıhhat şartı mıdır yoksa vücubiyet şartı mıdır? Yani eda şartı mıdır? Eğer diyorsak ki biz mahrem eda şartıdır. Mahremsiz eda ettiği zaman haccı kabul olmaz mı? Yoksa vücubiyet şartı mıdır? Yani kadın mahremi, yani mahremsiz hac etmemelidir. Yani bu bir vücubiyet şartıdır. Yani mahremi olmadan kadına diyoruz ki senin üzerine hac farz değil. Peki hac ederse kadın yanında mahremi olmadan? Diyoruz ki haccın sahih, geçerlidir. Ama harici olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadiste belirttiği gibi dışarıdan bir etken olarak başka bir konu ile alakalı, yani haccın dışında başka bir şey ile alakalı yapmış olduğun şey haram olduğu için Diyoruz ki buradan ne yaparsın? Günah kazanırsın. Ama bu haccının kabul olmaması manasına ne yapmaz? Gelmez. Son fayda olarak burada biraz önce Haluk'un sorduğu soruyu burada cevap olarak verebiliriz. Diyoruz ki farzı ayın olan bir şey, farzı kifayi olan bir şey ne yapılır? Takdim edilir. Yani kadının hanımını gözetmesi, değil mi? Onunla birlikte olması, diyoruz ki bu erkeğin üzerine nedir? Farzı ayın olan bir husustur. Oysa ki buradaki o kimsenin kendi ismini savaşmak için cihada yazdırması, diyoruz ki farzı kifayi olan bir husus ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Farzı ayın olan bir şeyi farzı kifayeye tercih ettiğini görüyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emir sigasıyla o sahabeye sesleniyor. Diyor ki entalik, diyor ki buradan ayrıl git. Fehucce ma'a imratik, hanımınla birlikte hacc et. İki tane Allah Resulü sallallahu emir sigası kullanıyor. Birincisi ayrıl, yani bu gruptan ayrıl. Bu savaşa gidecek grubun arasından ayrıl. İkincisi de git onunla birlikte hac et diyerek ikinci bir emirden bahsettiğini görüyoruz. Ve yine farzı ayınlar aynı zamanda gerekli olan özel sebeplerden dolayı farzı kifayede ne yapılabilir? Takdim edilebilir. Ama biz bu rivayetten yine Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen başka bir hadisi de burada delil olarak getirebiliriz. Başka bir fayda olarak getirebiliriz. O rivayette diyor ki تَعَجَّلُوا الْحَجَّ فَاِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يُعْرَضُ لَهُ. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hac etmek için ne yapın? Acele davranın. Çünkü kişinin diyor önüne, yani ileride ne ile karşılaşacağı bilinmez. O yüzden yine toplumda yanlış algılanan bir husus var, değil mi? Yani özellikle bizim toplumumuzda bu duyuyorsunuz. Yani eğer bir insan hac yapacak ise neyi bekliyor? Yaşlanmayı, emekliliği bekliyor. Adam diyor ki hacca gideriz. Ne zaman? Hele bir emekli olalım. Böyle bir 60-70'i devirelim. Ondan sonra gideriz mantığı doğru bir şey değil. Kişi hac etmek istiyor ise ve buna imkanı var ise ne yapması gerekiyor? Bir an önce bu farziyeti yerine getirmesi gerekiyor ki hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği gibi kişiye ileride ne sunulacağı belli olmaz. Bugün durumun vardır. Sağlığın buna elverişlidir. Maddi durumun vardır. Yoluna güç yetirebiliyorsundur. Bu husus, bu ibadet artık senin üzerine farz olmuştur. Ama sen bunu ertelediğinden dolayı yarın öbür gün elinde bulunan bu nimetler gidebilir. Ve sen bu farzdan ne olursun? Sorumlu olursun ki ilim ehlinden bazıları durumu olduğu halde hacca gitmemeyi, yani tehavunen, gevşeklikten kaynaklanan, tembellikten kaynaklanan bu gitmemeyi küfür olarak gören alimler var. Yani kişi aynı namazda olduğu gibi. Yani farzını inkar etmiyor. Ki bu konuda racih olan görüş aksi. Yani kişi gevşek davranmış olsa dahi, hacı terk etmiş de olsa dahi bundan dolayı ne yapmaz? İslam milletinden çıkmaz. Racih olan görüş bu. Hani konunun önemine binaen neyi söylüyoruz? Bazı ilim ehli yani üzerine farz olduğu halde gevşeklikten dolayı hacca gitmeyen kimseyi ne olarak vasıflandırıyorlar? İslam'dan çıkmasının bir gerekçesi olarak vasıflandırdıklarını da görüyoruz. Bugünlük bunlarla yetinelim. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbu ileyk.